kana bulanarak arındırmaya çalışıyorlar kendilerini. Çamura batmış birinin kendini çamurlu suyla yıkaması gibi. Çamurla temizlenen birine herkes deli der. Karşılarındaki tanrı heykellerine yakarıyorlar. Konuşur gibi duvarlarıyla evlerin. Ne tanrılar ne de kahramanlar hakkında bir şey bildikleri var. Her şey değişir. Değişim kavramını felsefe tarihine sokan ilk filozof Herakleitos'tur. Parmenides, değişim çelişik olduğu için imkansızdır. Herakleitos, değişim çelişiktir. Çelişki, yani karşıtların birliği, gerçekliğin özünü meydana getirir. Parmenides'in durağan ve değişmez varlığına karşı Herakleitos niteliksel değişme olarak oluşun gerçekliğini öne sürmüştür. Aynı nehre iki defa giremeyiz diyerek değişimin ve oluşun devamlı olduğunu savunmuştur. Parmenides'in düşünceleri Herakleitos'a karşı bir polemiktir. Parmenides'in Ela okuluyla Herakleitos arasındaki fark, felsefe tarihinin gördüğü ilk gerçek karşıtlıktır. Herakleitos'a göre bu dünya ne tanrı ne de insanlar tarafından yaratılmıştır. Her şey değişim ve hareket halindedir. Evren boyuna akan bir süreçtir. Başı sonu olmayan bir değişimdir. Bizim bu akışı değişimi göremeyişimizin nedeni bu akışkan nesnelerin kalıcı olduğunu sanmamızdır. Değişim belli bir yasaya, belli bir düzene, belli bir ölçüye göre olur. Bu ölçü, bu yasa logostur, düzendir, akıldır. Bu evren kanunu dile getiren kutupluluktur, polaritedir. Akış, ırmak. Herakleitos'a göre dünyaya hiç sönmeyen bir ateş olarak bakarsak, her zaman şeylere nasıl dönüştüğünü, her şeyin de her zaman ateşe nasıl geri döndüğünü kavrayabiliriz. Bu da nesnelerin devinimine ve değişimine belirli bir yöntemle bakmamızı gerektirir. Sürekli yanan bir ateş her zaman yakıt tüketir ve dumanını bırakır. Her şey bir yakıt işlevi görerek ateşle birlikte yukarıya doğru tırmanır ve ateşi besledikten sonra aşağıya doğru iner. Tüm gerçeklik hiç durmadan akan bir ırmak gibidir. Hiçbir şey bir an bile durmaz. Görünen şeylerin özü sürekli bir değişim içindedir. Herakleitos görünürde devrimsiz bile olsa, herhangi bir nesnenin akışın bir parçasından başka bir şey olmadığını söyler. Ona göre bir nesneyi oluşturan madde, zamanın birbirini izleyen iki anında asla aynı değildir. Herakleitos'un ırmak imgesi, değişim sürecindeki dengenin ve ölçünün korunmasına bağlı nitelikteki bir tür birliği betimler. Herakleitos ırmak metaforunu, her şeydeki mutlak sürekliliği anlatmak maksadıyla kullanır. Her şey ırmak gibi sürekli bir akış içindedir. Artemis, av ve orman tanrıçası. Zeus ve Leto'nun kızları olan Artemis, ebedi olarak bakire kalmak istemiş. Zeus da onun bu isteğini kabul etmişti. Her akşam ikiz kardeşi Apollon, altın güneş arabasıyla ufukta gözden kaybolunca Artemis gelir, gümüş arabasını gökyüzünün bir ucundan bir ucuna sürerdi. Ama şafak söküp Apollon dünyanın çevresindeki günlük yolculuğuna başlayınca Artemis gümüş arabasını gökyüzünde bırakıp yeryüzüne inerdi. Kısa etekli bir giysi giyer, parıltılı sadağını omzuna asar, bütün gününü yeşil ormanlarda av peşinde koşarak geçirirdi. Çevresinde onunla birlikte avlanan bir grup peri kızı Nimpa vardı. Ama en iyi, en güzel genç kızlar Artemis'le birlikte avlanmak ve vakit geçirmek gibi büyük bir onura erişebilirlerdi. Avlanmaktan yorgun düşünce, serin derelerin taşların üstünden akıp gittiği gölgeli yerleri arayıp bulur, orada yıkanır, soğuk sulardan içer, ağaçların altındaki yumuşak otların üzerinde uzanıp dinlenirlerdi. Bu gözlerden uzak, sessiz, gizli orman köşelerine girmeye kimse cüret edemezdi. Çünkü buralar ancak Artemis ve yoldaşları nimpaların girebileceği kutsal yerlerdi. Yardımsever bir tanrıç olan Artemis, hamile kadınları da korumayı seviyordu. Çünkü annesi Leto onu doğurduktan sonra ikiz erkek kardeşi Apollo'nun Delos adasındaki doğumuna yardımcı oldu. Bu nedenden dolayı doğum yapan anneleri gözeten bir doğum tanrıçası olarak kabul edilir. Apollon ve Artemis, annelerinin kendilerini dünyaya getirirken çektiği zorluk ve acıların farkındaydılar. Bu nedenle Apollon ve Artemis annelerini korumak için zaman zaman güçlerini birleştirirlerdi. Örneğin, Hera, Zeus'un ölümlü kadın olan Leto'dan çocuklar olduğu için onun peşine büyük bir yılan olan Python'u salmıştı. Daha sonra Apollon Python okla vurarak öldürdü ve annesini kovalayan yılanı cezalandırmış oldu. Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit. Antik çağ Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası olarak tapılan Afrodit'in daha birçok tanrıçalıkları vardır. Aslen doğulu olduğu söylenir ve verimlilik tanrıçasıdır. Zamanla aşk tanrıçası niteliğini kazanmıştır. İlkbahar, bahçeler ve çiçekler tanrıçası olmuş, Poseidon'un yanında deniz tanrıçası olarak görünmüştür. Bazı metinlerde cinsel kışkırtma tanrıçası olarak tanınır. Hesiodos, onun deniz köpüğünden doğduğunu anlatır. Homeros'a göre Zeus'la Dione'nin kızıdır. Hephaistos'un kocasını aldatan karısıdır. Tebai şehrinde savaş tanrısı Ares'in karısı olarak görünür. Eros, Anteros, Himeros, Patos, Peito, Enea gibi pek çok çocukları vardır. Romalılar ona Venüs derler. Kitera adası yakınında deniz dalgalarının köpüğünden doğduktan sonra önce Kıbrıs adasına çıktığı için ona Kipris, Kıbrıslı ve Anadyomene, su yüzüne çıkan adları da verilmiştir. Tatlı gülüşü olduğundan Kirese, güzel çelenkli olduğundan Estepanos, sevgi dolu yüreğinden doğan güçsüzlüğünden dolayı Analkis, Teos gibi daha birçok adlarla da anılır. Afrodit aşkın tanrıçasıydı. Diğer Olimpos tanrılarının birçok görevi olmasına karşın Afrodit'in tek görevi aşktı. Bu görevini sevinçle yerine getirdi. Afrodit'in en önemli silahı bir korseydi. Bir kuşak ya da kemere benzerdi ve büyülüydü. Bu büyülü korseyi giyen her kadın son derece çekici olur ve hiçbir erkek ona karşı koyamazdı. Afrodit bazı zamanlar bu korseyi Zeus'u baştan çıkarmak isteyen tanrıça Hera'ya kullanması için verirdi. Anteros. Yunan mitolojisinde çok önemsenen bu diyalektik kavram, Yunanca karşı sevgi anlamına gelir. Birçok metinde karşılıklı aşk ya da karşılık gören aşk, seveni mutlu eden aşk olarak yorumlanır. Herakleitos diyalektiğinde Anteros, temel bir sezgi olarak belirir. Bu sezgi karşıtlığın geliştirici gücünü ortaya koyar. Anteros, karşı sevgi, Eros'un sevgi kardeşidir. Ve anneleri Afrodit, onu Eros'un daha iyi gelişebilmesi için doğurmuştur. Antik çağın Yunan mitolojisine göre Eros ancak Anteros'un yanındayken gelebiliyormuş. Ona yaklaşınca sevinir ve ondan uzaklaşınca ağlarmış. İskenderiye okuluna göre de ona yaklaştığı zaman büyür ve ondan uzaklaştığı zaman yeniden çocuklaşırmış. Bu mitolojik inanç daha sonraları antik çağın büyük düşünürü Herakleitos tarafından Yunanca savaş anlamına gelen polemos kavramıyla dile getirilen ve bir logos yasası olarak ileri sürülen karşıtların birliği ve çatışması ilkesini içerir. Nesnel gerçekliğin sözle dile getirilişini ortaya koyan logos kavramı, evrende bir evrensel yasanın varlığından söz eder. Her şeyin bu yasayla meydana geldiğini anlatır. İdealist açıdan en yetkin dile getirilişini Hegel'in diyalektiğinde bulur. Bu evrensel yasa daha sonra bilimsel olarak değerlendirilerek diyalektik materyalizmin temel yasası olmuştur. Bu yüzden ilk bilimsel düşünceyi de bu sezginin hazırladığı söylenebilir. Çünkü bu sezgi evrensel düzenin bir takım yasalara bağlı olduğu düşüncesini içermektedir. Herakleitos bu yasanın hem doğa, hem insan, hem bilinç olan her şeyde bulunduğunu ileri sürmüştür. Bilim bu yasaları bulup meydana çıkarmaktadır. İlk Yunan düşünürleri de doğanın düşüncesini edinmek için doğanın kendisini araştırmışlar ve doğa bilginleri olmuşlardır. İnceledikleri doğa, karşıtların varlığı olan ve onların çatışmasıyla devinen bir doğadır. Oluşma, değişme ve devinimle gerçekleşmektedir. Yüzyıllar sonra bilimin ve diyalektik felsefenin bilimsel olarak ortaya koyduğu gibi, doğa, toplum ve bilinçte bütün olgular karşıtlıklarını da içerirler. Varlıklar bu karşıtlığın çatışmasıyla gelişir. Evrensel gelişmeyi sağlayan nesne ve olgulardaki bu karşıtlıktır. Madde ve karşıtlığı içerdiği için devrimsel ve gelişimseldir. Agrapos Nomos, İlahi Yasa. Felsefe tarihinde ilk defa Herakleitos tarafından ileri sürülmüştür. Bu yasa göreceli değildir. İlahi bir kutsallığa sahiptir. Yazılı olmayan yasa. Herakleitos bu yasayı şöyle açıklar. Temel kimliğimiz tanımlanamayan bir gizemdir. Ama o göreceli bir gizem değildir. Doğası itibariyle gizemdir. Doğa saklamayı sever. İşte bu doğa kozmik ve evrensel, öncesiz, sonrasız, içkin doğadır. İlahi akıl, divina ratio, insani yasaların kurucusudur. Hiç batmayacak olandan kim nasıl kaçıp saklanabilir? Ateş. Evrende var olan her şey ateşten oluşmuştur. Ateş her şeyin ilkesidir ve yine onda çözülür. Her şey yazgıya göre olur ve varlıklar karşı takımların sayesinde uyum içinde bulunur. Her şey ruh ve diamonlarla doldur. Ateş bir öğedir. Her şey seyrelme ve sıkışma yoluyla ateşin değişiminden oluşur. Herakleitos bu oluşuma anlaşılır bir açıklama getirmiyor. Ateş sıkılaşarak ıslaklık oluşturur. Bu da bir araya toplanıp su olur. Su da katılaşıp toprağa dönüşür. Bu aşağı inen yoldur. Ardından toprak yine erir ve suyu oluşturur. Sudan da öteki şeyler çıkar. O neredeyse her şeyi denizdeki buharlaşmaya çevirir. Bu da yukarı çıkan yoldur. Buharlaşma topraktan ve denizden olur. Denizdeki buharlaşma parlak ve durudur. Toprak karanlıktan, ateş parlak buharlaşmadan gelişir. Islaklık da ötekilerden. Dıştan saran unsurun ne olduğunu açıklamıyor. Bununla birlikte içinde oyuk tarafı bize dönük kubbeler bulunduğunu söylüyor. Parlak buharlaşmalar bu kubbelerin içinde toplanıp alevleri oluştururlar. Bunlar yıldızlardır. Güneşin alevi en parlak ve en sıcak olandır. Çünkü öteki yıldızlar yerden daha uzaktır. Bu nedenle de ışıkları ve ısıları daha zayıftır. Yere daha yakın olan ayın dolaştığı yer temiz değildir. Buna karşılık güneşin devindiği yer duru ve saftır. Güneş bizden orantılı bir uzaklıktadır. Bu nedenle daha çok aydınlatır ve ısıtır. Kubbeler yukarı dönük olduğunda güneş tutulması olur. Ayın evreleri kubbenin kendi içinde azar azar dönmesiyle gerçekleşir. Gündüz ve gece, aylar, mevsimler, yıllar, yağmurlar, rüzgarlar ve benzeri farklı buharlaşmaların sonucudur. Parlak buharlaşma güneş çemberi içinde tutuşunca gündüzü oluşturur. Bunun tersi üstün geldiği zaman da gece olur. Parlak buharlaşmadan kaynaklanan ısı yazı oluşturur. Karanlık buharlaşmadan çıkan ıslaklık da fazlalaşınca kış olur. Diğer olayların nedenleri de bunlara uygun olarak açıklanır. Yerle ve kubbelerle ilgili olarak bunların nasıl olduğunu Herakleitos açıklamıyor. Evrende ortaya çıkan bütün olaylar hakkında bilgi vermiş. Güneşin göründüğü büyüklükte olduğu söylenmiştir. Ekprosis, kozmik yangın, yangın, yanma. Herakleitos'un yanma teorisine göre dünya periyodik olarak ateşle yıkıma uğrar, sonra tekrar oluşur. Erken dönem Stoa okulu bu görüşü benimsemiştir. Karşıt doğal tözlerin kökensel varoluş öğretisi ilk defa Anaximandros tarafından kullanılmıştır. Daha sonra Herakleitos bunlardan dördünü toprak, su, hava, ateş birbirine dönüşen öğeler olarak felsefi görüşünde ortaya koyar. Karşıtlık genel bir kuvvet olarak hem Pisagor'da hem de Herakleitos'ta önemli rol oynar. Herakleitos'ta karşıtların işlevi hem daha açık hem daha kapalıdır. Karşıtların özel birliği, logos vardır. Burada birlik ve çokluk, birbirlerine karşıt olarak bulunan kavramlardır. Logos. Herakleitos'a göre logos, tek tanrısal dünya kanunudur. Yabancı dile çevrilemeyen bu deyim, aynı zamanda söz, düşünce, akıl anlamlarına da gelmektedir. Herakleitos bu dünya kanununu sezgi yoluyla bulduğunu söyler. Sonsuz logosun dili olarak polariteyi, kutupluluğu ortaya koyar. Bu kutupluluk, logosun içeriğinin kutuplu karşıtlıklar halinde hiç sona ermeyen hareketle gelişmesini ve serpilmesini sağlar. Bu karşıtlıklar arkasındaysa, bir olan hep hazır durmakta olup, Tanrı adıyla anılır ve Tanrı'dır. Bu ayrımlı birliği, Herakleitos'un gözü çeşitli simgelerde ve şekillerde görür. Örneğin aynı zamanda yukarı ve aşağı götüren yolda, bir bütünün iki yarısı olarak görülen gündüzle gecede, sonsuz olarak değiştiği halde, adı ve cinsi değişmeyen ırmakta, ırmağa esrarlı şekilde benzeyerek yok olmayı ve var olmayı kendisinde birleştiren insan hayatında, savaştaki zaferde ve yenilgide, daire çizgisi üzerindeki başlangıçla sonda, erkek ve dişide, uyanıklık ve uykuda, müziğin yüksek ve alçak tonlarında, gençlikle yaşlılıkta, yaşam ve ölümde. Anaximandros ve Pisagor'un düşüncelerini Herakleitos'un yukarıda verilen anlatımlarında derinleştirilmiş olarak görüyoruz. Bütün bu karşıtlıklar, ikiliklerine rağmen birin ayrı ayrı yanlarıdır. Yayın kirişi ve lirin telinin gerilmelerinin birliği, karşıtlığın kaynaşmasını gösterir. Bu kaynaşma kuvvetli olur. Hatta kirişle telin etkisi yalnız buna dayanır. Bundan dolayı sonsuz hareket, nesnelerin varlığında bulunmaktadır. Hareket olmasa bu varlık hiçbir zaman ortaya çıkamazdı. Bu yüzden savaş bütün nesnelerin babasıdır. Logos, ölçü ve orantı gibi anlamlara da gelmektedir. Ölçüye uyan düzenin ana ilkesi şöyle açıklanabilir. Görünüşte çoğul ve tümüyle farklı olmalarına rağmen bütün şeyler gerçekte tutarlı bir birleşim içinde bir birlik sağlarlar. İnsanlar bu birliğin bir parçasıdır. İnsanların yaşamlarını yeterli bir biçimde gerçekleştirebilmeleri için bu ilkenin kavranması mantıksal açıdan zorunludur. Herakleitos'a göre logos, şeylerin temel öğesidir. Kozmik öğe olan ateşle özdeştir. İnsan davranışlarını da logos yönetir. Ruh ateşten yapılmıştır ve bir bölümü, dünya düzeninin bir bölümü gibi sönüktür. Şeylerin gerçek yapısı olan logosu anlamak için ruhlarımızın aşırı nemlenmemesi ve kişisel aptallıklarımız yüzünden etkinliğini yitirmemesi gereklidir. Herakleitos şöyle der. Öğretinin demek istediği, logos burada sonsuz olarak bulunduğu halde insanlar sonsuz olarak anlayışsız olacaklar. Duymadan önce de bir kere duyunca da. Çünkü her şey logos uygun olduğu halde insanların her biri yaratılışına ve anlayışlarına göre benim tartıştığım ve söylediğim sözlerden kendilerine göre bir mana çıkarırlar. İnsanlar uyanıkken yaptıklarının farkında değildirler. Tıpkı uykudayken onları unuttukları gibi. Uyuyan kimse ruhunun rüyada yaptığı eylemleri çabucak unutur. İnsanların çoğu uyanıkken bile eylemlerinin tamamen farkında değildirler. Pek çok kişinin sözlerini işittim. Hiçbiri bilgeliğin bütün şeylerden ayrı bir şey olduğunu tanıyıp anlamaya ulaşamıyor. Herakleitos'a göre tek bilge şey logos'tur. Sonra buna Zeus adını verse de bunu da yeterli görmez. Herakleitos'ta harmonia ve logos. Herakleitos logosu çoğu kez sıradan, ortak ve yaygın olarak kullanır. Fakat aynı zamanda Herakleitos'un daha teknik bir anlamda logosu merkez alan özel bir öğretisi de vardır. Herakleitos için logos oran anlamına da gelir. Yani Herakleitos'un düşüncesinde değişme kuralı olarak oran anlamıyla bağlantılı olarak logos, evrenin temelinde yatan düzenleyici ilkedir. Herakleitos'a göre harmoniyayı karşıtların bir gerilimi, bir ahengi, dairevi bir geri dönüş anlamında değil, sabit bir durum olarak anlamak gerekir. Bu logos ilkesi gizli ve yalnızca akılla kavranabilir ve kozmik ateşle özdeşleştirilebilir. Buradan hareketle düşünme işlemi ve süreci betimlenebilir. Bu noktada logos halen maddidir. Stoa okulu Herakleitos'un bu düşüncesini temel alarak logosu şöyle betimlemiştir. Logos tanrısaldır. Her şeye nüfuz eder ve düzen verir. Logos evrendeki her şeyi meydana getiren güçtür. Sperma tarzında var edicidir. Maddidir ve ateşle özdeştir. Logos aynı zamanda doğayla ve Zeus'la özdeştir. Logos'un evrendeki bu nüfuz edici varlığı birçok yönde gelişip açılım kazanır. Logos bir birlik olduğu için kozmik duygudaşlık yaratır ve doğa yasası olarak doğaya uygun yaşamak şeklinde ifade edilebilir. Stoacı dil teorisi bu görüşü genişleterek iç logos, düşünme ve dış logos, konuşma olarak ayrım yaptı. Episteme, doksaya karşıt olarak hakiki ve bilimsel bilgi. Sokrates öncesi filozofların maddeciliği, onların bilgi tipleri arasında ayrım yapmalarına izin vermedi. Herakleitos da kendisinin gizli olan logosunun yalnızca tin, ruh yoluyla kavranabileceğine inanıyordu. Herakleitos, nous kavramını açıklamaya giriştiğinde tam bir maddeciydi. Ona göre de bilgi, benzer benzeri bilir tipinde bir duyumdu. Herakleitos, apaçık bir değişme süreciyle kuşatılıp çevrelenmiş evrenin daimi düzenine kesin olarak inanıyordu. Fakat daha sonra gelen filozoflar, yani Herakleitos'un takipçileri değişme öğretisine her şey akar diyerek duyu bilgisinin değersizliğini vurgulamayı seçtiler. Bu görüş genç Platon üzerinde pek etkili oldu ve diyaloglarında algının ve duyumun güvenilir olmadığı tekrar etti. Herakleitos'un algı-duyum görüşü. Ona göre algı-duyum kuşkuludur, güvenilmezdir. Algı, epistemolojik bilgiye temel olamaz. Algı, hakikate giriş yolu olarak gösterilemez. Antik Yunan'da algının ortaya çıkışı iki farklı görüşe dayanıyordu. Bazı okullara göre algı, bilenin ve bilinenin benzerliğine göre oluşuyordu. Teoprastos, Parmenides ve Empedokles bu görüşü benimsemişti. Bazı okullara göre ise bilenin ve bilinenin karşıtlığına göre algı meydana geliyordu. Anaksagoras ve Herakleitos bu görüşü benimsemişti. Platon, Theaetetos diyaloğunda Herakleitos'un duyum teorisini sunar. Bu teori sonradan çürütülmediğinden ve diyaloglarda tutarlı olduğundan ve Platon'un duyum hakkındaki kendi görüşlerini temsil etmesi bakımından önemlidir. Herakleitos'a göre bu teori şöyledir. Eisteta, duyulur ya da duyusal şeyler arasındaki tek gerçeklik değişmedir. Eisteta, gerçekte tözler değil, fakat niteliklerdir. Platon, Timaeus diyaloğunda Herakleitos'un bu görüşünü destekler. Ona göre duysal şeyler ya başka şeyleri meydana getirme ya da başka şeyler tarafından meydana getirilme kapasitesine sahip kuvvetlerdir. Dynamis. Herakleitos'a göre algılayan ve algılanan birbirlerinin içerisinde erimiyorlarsa, algılarındaki potansiyelin dynamis, gerçekte nasıl bir şey olduğuna ilişkin hiçbir kesin fikre sahip olamayız. Ruh ki bir soluk veriştir kavrayan, gövdeden ayrı sürekli akan. Karşıtlar. Herakleitos'a göre her karşıt çift hem bir birlik hem de çokluğu oluşturur. Farklı çiftler aynı zamanda birbirleriyle bağlantı içindedir. Her bir karşıtlık tek bir eksiksiz bütün oluşturur. Çeşitli bütünler birbirleriyle bağlantı içindedir. Böylece şeylerin bütünsel çokluğu tek bir tutarlı, saptanabilir bütünlük yaratır ki, Herakleitos buna birlik der. Her bir karşıt Tanrı ile açıklanabilir. Tanrı kavramı ise temelde Logos'tan başka bir şey değildir. Şeyleri karşıtlar haline dönüştüren, onların temel öğesi olan Logos'tur. Aynı logos karşıtlar arasındaki değişimin dengeli ve orantılı olmasını sağlar. Şeylerin birliği yüzeyin altında gizlidir. Bu birlik karşıtlar arasında dengeli tepkimeye bağlıdır. Herakleitos'a göre gizli uyum güçlüdür. Karşıtların görünmeyen ilişkileri gerçekte çok daha görünür ilişki çeşitlerinden güçlüdür. Dünya düzenindeki bütünsel denge, bir yöndeki değişim sonunda bir başka yöndeki değişime yol açıyorsa, yani karşıtlar arasında sonu gelmeyen bir çekişme varsa mümkündür. Çekişme ya da savaş, dünyadaki değişimin baskın olduğunu göstermek için Herakleitos'un kullandığı terimlerdir. Herakleitos'a göre gündüz gece ve gece ise gündüz değildir. Bunlar aynı sürecin iki yüzüdür. Başka bir deyişle, bunlar ateşle suyun ölçülerinin salınımıydı. Biri olmadan diğeri olmazdı. Ateşin kendisi kendi birliği içinde bile hem doyum, hem açlık, hem savaş, hem de barıştır. Ateşi başka biçimlere sokan, değişerek dinlenmeye yönelten karşıtların gizli uyumunda kendini gizleyen doyumdur. Gereksinimse ateşi parlak buharı bir yakıt gibi tüketmeye yöneltir. Yukarı yol, aşağı yolsuz hiçbir şeydir. Eğer soğuk olmasaydı sıcak da olmayacaktı. Herakleitos'a göre iyi ile kötü birdir. Bu deyişle iyinin kötü, kötünün iyi olduğunu kastetmez. Bunlar bir ve aynı şeyin iki ayrılmaz yarısıdır. Bir şey iyi olabildiği kadar kötü, kötü olabildiği kadar iyidir. Dünyanın işleyiş süreci bir daire değil, yukarı ve aşağı yoldur. Bu iki yolun birleştiği üst dorukta, bölünmenin ve göreceliliğin bulunmadığı saf ateş yer alır. Bir ve çok. Herakleitos'a göre çokluk olmadan bir, bir olmadan çokluk olamaz. Dünya aynı zamanda bir ve çokluktur. Birin birliğini oluşturan çokluğun karşıt gerilimidir. Birin çokluk içinde farklılaşması ve çokluğun birle bütünleşmesi hem sonsuz hem de eş zamanlıdır. Bir şeyin aynı anda hem var olması hem de var olmaması olanaklı mıdır? Antik çağda filozoflar arasında şöyle bir tartışma vardı. Bir şeyin aynı anda hem var olması hem de var olmaması olanaklı mıdır yoksa olanaklı değil midir? Bu soru Herakleitos tarafından dillendirilmiştir ve bir gizem içermektedir. Aynı zamanda antik Mısır'da Hermes Tot'un görüşüyle benzerlik taşımaktadır. Hermes Herakleitos'tan yüzyıllar önce maddenin temelinde ışık var demişti. Bunun anlamı şuydu. Nesnelerin temelinde antik Yunan deyimiyle hipokimenon yani tözünde esir, eter vardır. Modern fizik deyimiyle söyleyecek olursak kuantum vardır. Pisagor da bu durumu kısaca şöyle ifade etmiştir. Ruh ve ruhun gücü görülmez çünkü esir de fiziksel gözlerle görülmez. Aristoteles Metafizik adlı eserinde Herakleitos'u eleştirerek, belki de birisi Herakleitos'un kendisini sorgulamaya çekmiş olsaydı, onu aynı öze hakkında çelişik önermelerin hiçbir zaman mümkün olmadığını itirafa mecbur ederdi. Çünkü gerçekten Herakleitos'un bu görüşü benimsemesinin nedeni son tahlilde onun neyi içerdiğini anlamamış olmasıdır. Her durumda eğer onun söylediği doğruysa, söylediği şeyin kendisi, yani aynı şeyin bir ve aynı zamanda hem var olması hem de var olmamasının mümkün olduğu tezi doğru olamaz demiştir. Kanaatime göre Aristoteles bu konuda yanılmıştır. Çünkü eğer Aristoteles gerçek bir bilge tarafından eğitilmiş ve bunun deneyimi kendisine yaptırılmış olsaydı, bir şeyin aynı anda var olup olmadığını anlamış ve kavramış olacaktı ve var olduğunu görmüş olacaktı. Plotinus'un deyimiyle söylenecek olursa, gören söylediğini bilir, mistik anlayışı bu durumu açıkça ortaya koyar. Bu durum ancak mistik bir deneyimle anlaşılabilecek bir durumdur. Mistik deneyimler mantık yürütmeyle, akıl yürütmeyle asla anlaşılamaz. Herakleitos'a karanlık filozof denmesinin nedeni de budur. Karşıtlar bütünü oluşturur. İnsan nedir? Herakleitos dünyayı insanla açıklamaya çalışıyordu, insanı dünyayla değil. Ona göre insan üç şeyden oluşur. Ateş, su, toprak. Nasıl ki makrokozmik ateş tek bir bilgiyle özdeşleştiriliyorsa, mikrokozmik ateş de tek başına bilinçtir. Ateş gölgeyi terk ettiğinde geriye kalan toprak ve su değersizdir. İnsana hayat veren ateş, yukarı ve aşağıya bağımlıdır. Tıpkı dünya ateşi gibi. İnsan dünyadaki her şey gibi sürekli bir akışın içindedir. Birbirini izleyen iki an içinde hem biziz hem değiliz. İçimizdeki ateş sürekli olarak suya dönüşür. Su ise toprağa. Karşıt süreç eş zamanlı ilerlerken değişmez kalıyor görünürüz. Dil ve düşünce. Düşünen varlık olarak insan, diğer insanlarla bir ortaklığa girmiştir. Çünkü düşünce tüm insanlarda ortaktır. Herakleitos'a göre düşünme ilkeleri herkes için geçerlidir. Düşünme, insanların hepsinde ortak olduğuna göre ortak olan şeye uyulmalıdır. Fakat logos ortak olduğu halde insanların büyük çoğunluğu kendilerine özgü düşünceleri varmış gibi hareket ederler. Yani duysal deneyimlerine göre hareket ederler. Bir örnek vermek gerekirse, nasıl ateşe atılan kömürler başkalaşarak ateş haline gelirlerse, ateşten uzaklaştırılınca sönerlerse, ruhumuz da ortaklaşa olanın, logos, ardından giderse logostan pay alır. Ondan ayrılınca logossuz kalır. Herakleitos sürekli değişmenin ritmini diline de vermiştir. Bu dilin karanlığı, kahin Sibila'nın sözlerinin karanlığıdır. Kendisinin Delf Apollon'u için söylediği gibi. Bu dil sadece işaret eder. Bir işaret, bir simge verir. Herakleitos burada kendisinin icat ettiği gnosken kavramını kullanmıştır. Gnosken, fikrin ötesine giden bilgi demektir. Ayrıca Yunan gizem öğretilerinde kullanılan areta, söylenemeyen ve aporeta, telaffuz edilemeyen kavramlarına uygun olarak açıklamalar yapmıştır. Bu ifade tarzları ancak sezgisel olarak anlamlandırılabilir. Tanrısal ateşli logosu kullananlar veya ona sahip olanlar sadece rehberlerdir. İnsanların kullandığı logosa ateşsizdir. İnsanlar genellikle logismosu, konuşmalı akıl yürütmeyi kullanırlar. İnsanlar değişmeyi, metabol gerçekleştiremezler. İnsanda değişimi ve dönüşümü gerçekleştiren sadece tanrısal ilahi logostur. Bilgelik. Herakleitos'a göre bilgelik, dünya düzeninin işleyiş biçimini anlamaktır. Bir başka deyişle, şeylerdeki düzenin ortak öğesini ya da benzeşen yapısını kavramaktır. Mutlak kavrayışsa ancak Tanrı tarafından başarılabilir. Tanrı tümüyle bilgelik olan tek şeydir. Ateş ve logos bu tümüyle bilge şeyin değişik görüntüleridir. Herakleitos bilge ya da bilgelikten iki anlamda söz eder. Her şeyden ayrı olarak nitelediği bilgelik, çokluğun birliğinin algılanmasıdır. Burada Herakleitos, her şeyin gidişini yöneten düşünceden söz eder. Bu iki parçaya, yukarı ve aşağı yola bölünmeyen saf ateşin kendisi, yani bilgeliktir. İnsanlar da ateşe sahip olduğu ölçüde bilgi olurlar. Ruh ateşten oluşur, nemden gelir, tekrar ona döner. Nem tarafından tümüyle soğurulması onun ölümüdür. Ruh ve dünya ateşle bağlantılıdır. Herakleitos'un akılcı kuramına göre ruhun yapısı yalnız gövdenin değil, bütünsel olarak dünyanın yapısıyla da bağlantı içindedir. Etkin bir ruh, kuru, ateşli bir ruhtur. Aşırı nemli bir ruh, verim olarak düşer, çocuksulaşır. Gerektiğinde gövdenin bütün bölümlerine ulaşan ruhun ulaşılmaz sınırları vardır. Erdemli ruhlar gövdenin ölümüyle suya dönüşmezler. Sonunda kozmik ateşle birleşmek üzere yaşarlar. Büyük ölümlere büyük paylar düşer demekle Herakleitos ruhu kastetmektedir. Çünkü ölümden sonra gövdelere tezekten daha çok yaraşır defedilmek demiştir. Savaşta ölenler nasıl hastalıktan ölenlerden temiz olabilir? Bunun cevabı ikincilerin nemli olması, sahiplerinin yarı bilinçli, yarı uyur durumda bulunmasıdır. Savaşta öldürülenlerse, tersine, erdemli ve cesurca bir eylemle, ruhları ateşle dolu ölmüşlerdir. Tümüyle bilgi olan tek şey Tanrı'dır. Nemli ve kuru ruhların hermeneuti. Herakleitos'un ruhların ölümü su olmaktır sözü, ruhların nemlenmesi, yani her türlü bedensel haz ve arzulara yenik düşmesi anlamına gelir. Ruhlar bedenler içinde bedensel isteklere ne kadar çok alışırlarsa, o kadar kendi kaynağını ve öz niteliğini unuturlar. Bu durum, yani ruhun nemlenmesi, maddeye boyun eğmesi, maddenin cazibesine kapılarak onun kölesi olması anlamına gelir. Ruhların kuru olarak kalması demek, bedensel hazlara ve isteklere boyun eğmemesi, onlara yenilmemesi demektir. Burada Pisagor'un, iman ruhun kendi kendine sessiz ve sakin bir şekilde sadakati demektir sözünü anımsıyoruz. Bu sözün Herakleitos'u oldukça etkilediği görülüyor. Hermestot da şöyle söylüyordu. Ruhlar dünyaya imtihan için gelirler. Maddeye tapan ruhlar kaybedecekler. Maddeye tapmayan ruhlar kazanacaklar. Hermes'e göre de ruhun maddeye boyun eğmesi, onun cazibesine kapılarak kendini unutması, karanlığı ışığa tercih etmesi anlamına gelir. Bunun için Hermes, maddenin cazibesine kapılan ruhlar için karanlıklarda kal da gör halini demiştir. Herakleitos'a göre bir ruh ne kadar kuru olarak kalırsa, bilgeliğe o kadar yatkın hale gelir. İnsan ruhsal ve maddeseldir. İnsan ruhunda tanrısal logos ateşinden bir parça bulunmaktadır. Bu parça çoğalabilir ve azalabilir. Daha kuru demek daha iyi demektir. Daha yaş daha kötü demektir. Uyanıkken kendini başka şekilde gösterir, uyurken başka, durmadan değişir. Uyku ve uyanıklık. İnsan ateşle suyun ölçülerinin belirli salınımlarına bağımlıdır. Bu durum, uyku, uyanıklık, yaşam ve ölüm başkalaşmalarını yaratır. Herakleitos'a göre gölgedeki nemli, karanlık soluk verişlerin sonucunda uyku ortaya çıkıyor ve ateşi düşürüyordu. Uykudayken her şeyde ortak olan dünya ateşiyle bağlantımızı yitiririz ve kendi dünyamıza çekiliriz. Ateşle suyun düzenli olduğu bir ruhta denge hali, sabahleyin parlak solukların eşit ilerlemeleriyle yeniden kazanılır. O zaman gerçek karanlık aydınlanır gibi olur. Herakleitos, uyuyanların dünya içinde çalıştıklarını söyler. Bu konuda ışık, her şeyde ortak olan logosun gerçek aydınlatmasının yerine geçen, bireysel, özel bir aydınlanmadır. Uykudayken insan ölümle temas halindedir. Ruhun ateşi düşüktür. Neredeyse sönmek üzeredir. Pek çok yönden bir ölü yandırır. Öyleyse uyku yaşamla ölüm arasında bir orta durumdur. İnsan bir ışık yakar kendine, geceleyin gözünün feri gidince, yaşarken ölüye dokunur uykuda, uyanıkken uyuyana, geceleyin yakılan ışık insanın düşte gördüğü şey olabilir. Yukarı ve aşağı yol. Parlak buhar güneşin çanağında tutuşup dışarı çıktıktan sonra karanlık yakıcı olarak tekrar ortaya çıkar. Bir kez daha denize döner. Bir sonraki aşamada su sürekli toprağa dönüşür. Denizin toprak olduğu oranda toprak da suya dönüşür. Deniz toprak olmadan önceki oranla ölçülür. Yarısı toprak, yarısıysa yakıcıdır. Bunun anlamı herhangi bir anda denizin yarısının yakıcı olduğu halde aşağı yola yöneldiği, diğer yarısınınsa henüz topraktan yukarı yola çıkmasıdır. Denizin yağmur tarafından çoğaltılması ölçüsünde su toprağa dönüşür. Su buharlaşma yoluyla azaldığı ölçüde de toprak tarafından beslenir. Sonuç olarak denizden çıkan parlak buharın güneşin çanağında tutuşturulmasıyla yukarı ve aşağı yol çevrimi tamamlanmıştır. Ölçü. Bütün bu sürekli akışa karşın nasıl oluyor da şeyler göreceli olarak durağan görünüyor? Bu soruya Herakleitos şöyle cevap veriyor. Her bir maddenin formu uzun bir dönem içinde aynı kalmasına karşın özü sürekli olarak değişmektedir. Bu olguya bağlı olarak ölçülere uyulmaktadır. hiç sönmeyen ateşin belirli ölçüleri her zaman tutuşmaktadır. Ama diğer yandan başka ölçüler yok olmaktadır. Bu ölçüleri güneş asla aşamaz. Her şey ateşle, ateş her şeyle değişir. Başka bir deyişle ateş aldığı kadarını verir. Ölüm ruh ateşinin, logosun tüm ateşine karışıp yok olmasıdır. Çekişme ve uyum. Maddenin üç halinden, ateş, su, toprak her biri iki çeşit bölümden yapılmıştır. Bunlardan biri yukarı çıkarken diğeri aşağı inmektedir. Demek ki her bir şeyin iki yarısı karşıt yönlere çekilmektedir. Şeyleri bir arada tutansa bu karşıt gerilimdir. Bu karşıt gerilim aynı zamanda evrenin gizli uyumunu sağlar. Bu uyumun diğer yüzü çekişmedir. Bir örnek vermek gerekirse, ok girişi terk ederken eller karşıt yönlere ve yayın farklı bölümlerine doğru gerilerler. Lirin tatlı ezgileri varlığın aynı gerilime borçludur. Evrenin gizemi bunun aynısıdır. Öyleyse savaş, insan toplumunda olduğu kadar yeryüzünde de her şeyin kralı, her şeyin babasıdır. Homeros'un çekişmenin yok olmasıyla ilgili dileği, dünyanın ortadan kalkması için edilen bir duadır. Dike. Adalet, telafi, bedel, yasa usulleri. Herakleitos, Dike adalet görüşünü Anaximandros'tan almıştır. Dike'yi felsefi bağlamda ilk kullanan kişi Anaximandros'tur. Ona göre doğal olarak karşıt güçler olan öğeler, varoluş ve yok oluş sürecindeki karşılıklı ihlallerden dolayı birbirlerine bedel ödemeleri gerekir. Burada çiğnenen sınırlar bir insani toplumun sınırları değil, fakat kozmos olarak görünen dünya içerisindeki örtük düzendir. Bu düzen fizik dünyanın işleyişinin, insan hayatının işleyişiyle sürekliliğinin kopartılmasından önceki bir devrin düzenidir. Herakleitos, Anaximandros'un bu görüşünü düzelterek kabul eder. Herakleitos'a göre öğeler arasındaki kavga, Anaximandros'un söylediği gibi tazminat talep eden bir adaletsizlik türü değil. Fakat şeylerin normal düzeni, yani varoluşun gerçekliği olan karşıtların gerilimidir. Şeyleri bir arada tutan karşıt gerilimdir. Bu karşıt gerilim aynı zamanda evrenin gizli uyumunu sağlar. Genesis. Genesis, oluş, oluşum, doğuş, varlığa geliş, sürece dayalı oluşum anlamlarında kullanılmaktadır. Sokrates öncesi filozofların kullandığı kavramdır. Başat olarak kullanılan iki anlamı vardır. Doğuş ve var olmaya başlayış. Bu kavramın en ateşli savunucusu Herakleitos'tur. Herakleitos, fiziksel cisimlerin doğuşundan ve ölüşünden söz eder. Herakleitos bu düşüncesinde asla yanılmadığını söyler. O çağdaşları gibi bir ya da birkaç öğesel ilke, yani su veya hava gibi doğal cisimler üzerinde ya da güçler olarak düşünülen ama daha sonra örneğin sıcak, kuru gibi nitelikler olarak anlaşılacak olan şeylerin tözleştirilmiş biçimleri üzerinde bir karara varmış ve bunlardan birisinin nasıl olup da diğeri haline gelişinin mekaniğini açıklamıştır. Herakleitos yaşamı ve hareketi şeylerin öz yapısında bulmuş ve değişimden ısrarla söz etmiş, bir cisim bir başka cisim haline gelir demiştir. Örneğin, ruhların ölümü su olmaktır. Suyun ölümü toprak olmaktır. Su topraktan meydana gelir. Ruhta sudan diyerek gizemli bir ifadeyle bu unsurların birbirine dönüşmesini açıklamıştır. Yaşam ve ölüm. Hiçbir ruhta ateş ve su uzun süre dengede kalamaz. Biri diğerine baskın çıkar. Her iki durumda da sonuç ölümdür. Ruhlar için ölümün su demek olduğunu biliyoruz. Ama bu, haz arayan ruhların başına gelen bir şeydir. Çünkü haz, ruhun nemlenmesidir. Tıpkı sarhoş olan adamın nereye gittiğini bilmemesi gibi. Kadehlerden sonra gevşeyince deliliği gizlemek zordur. Bu yüzden, ölçüsüzlüğü söndürmek gerekir, yargılardan ziyade. Çünkü çetindir yüreğin arzusuyla savaşmak, istediğini ruha rağmen satın alır. tıpkı yazla kışın bir olması ve birinin diğerini karşıt gerilimle yeniden üretmesi gibi. Yaşam ve ölüm genç ve yaşlı birdir. Aşırı nemden ölen ruh toprağın dibine gider ama su topraktan gelir ve sudan bir kez daha ruh buharlaşır. Tanrılar ve insanlar birdir. Birbirlerinin yaşamlarında ölürler. Ölümlerini yaşarlar. Her şey gerçekte bir başka şeyin ölümüdür. Gerçek yorgunluk aynı durumun sürekliliğidir. Gerçek dinlenme ise değişmedir. Herakleitos'a göre yaşamın ve ölümün dengesini koruyan süre 30 yıldır. Bu süre bir erkeğin büyük baba olabileceği en kısa süredir. Tanrı anlayışı. Herakleitos'a göre geleneksel dinin uygulamaları aptalca ve mantığa aykırıdır. Zaman zaman gerçeği gösterseler bile. Herakleitos, Olimpos dininin insan biçimciliği ve puta taparlığıyla alay ederken Ksenofanes'i izledi. Bununla beraber tanrısallığa ulaşma idealini yadsımaz. Gizem törenlerinin doğru dürüst kutlandığı zaman değersiz olmadığını söyler. Bu tür törenlerin olumlu rolü olabilir. Çünkü dolaylı olarak insanların logosu kavramasını sağlarlar. Herakleitos da Ksenofanes gibi Tanrı'nın bir olduğunu söyler. Ama kabul edilmiş dine karşı olan karşıtlığı onun mitolojilerden çok ayinlerine ve törenlerinedir. Evlere tapınmanın saçmalığı üzerine yorum yapar. Döneminin dinsel canlanmasına teoloji ve din açısından sempatiyle bakmaz. Daimon hakkında. Yunan halk dininde insan biçimli özellikler taşıyan doğaüstü tinsel varlıklara inanılmaktaydı. Böyle bir daimon bir kişiye doğumunda iliştirilip verilir ve iyi ya da kötü o kişinin kaderini belirlerdi. Herakleitos bu inanca karşı çıktı. Ona göre daimon bir insanın fiziksel olarak değil, ruhsal olarak karakterini yani yazgısını belirlerdi. Herakleitos'un bu görüşünün büyük bir etkisi olmadı. Herakleitos'un bu şamanistik görüşünde daimon ruh için kullanılıyordu. Öyle ki ruhun ilahi kökenlerini ve olağanüstü güçlerini yansıtıyordu. Bu bireysel daimonun bizim içimizde olup olmadığı daha sonraki felsefi görüşlerde çok tartışıldı. Platon da Timaios diyaloğunda daimonu ruhla özdeşleştirdi. Marcus Aurelius da bunun bir yansıması görülebilir. Herakleitos'a göre bir insanın etosu, karakteri, alışmış olduğu hayat tarzı onun daimonudur. Etik. Herakleitos'un etik öğretileri daha çok özdeyiş biçimindedir. Tıpkı 7 Yunan bilgesi gibi o da bir öğütçüdür. Onlarla benzerlik taşır. Ona göre ölçülülük bireyin kendisini doğru değerlendirmesini sağlar. Şeylerin özünün anlaşılması yoluyla bir insan tam anlamıyla etkin ve bilgi olabilir. Herakleitos'a göre etikle fizik iç içe örülmüştür. Bir insanın karakteri o insanın yazgısıdır sözü çok doğru bir biçimde insanın yaptıklarından sorumlu tutulacağını gösterir. Ayrıca Homeros'un insanın yaptıklarından dolayı sorumlu tutulamayacağı görüşünün reddidir. İnsan ruhunun daimonca olması gerekir demiştir. Daimon burada fiziksel anlamda değil, ruhsal anlamda alın yazısıdır. Bu yazgı insanın bir ölçüde denetleyebildiği karakteri tarafından belirlenir. Bu görüşüyle Herakleitos, Pisagor'dan anlamlı bir şekilde etkilendiğini gösteriyor. Çünkü Pisagor'a göre insan ruhu elbise değiştirir gibi beden değiştirir ve her yaşam, her önceki yaşamın ya ödülü ya da cezasıdır. Ruh bir beden içerisinde hem ona şekil verir hem de onu yönetir. Eylemleri ve etkinlikleriyle bilinci oluşturur. Hayra ya da şerre olan eğilimleriyle de karakteri oluşur. İnsan yukarıya, semavi aleme çıkmakla ya da aşağıya, duyguların hakim olduğu haz alemine düşmekte özgürdür. Herakleitos'a göre insani yasalar, tanrısal evrensel yasalar tarafından belirlenir. Burada besleme temel anlamda metaforiktir. İnsan yasalarıyla logos arasındaki ilişki dolaylıdır. Bunun maddi bir temeli yoktur. Çünkü iyi yasalar, insanların dünya ile doğru ilişkisini anlayan ateşli ruhlara sahip bilge insanların yarattığı bir şeydir. Çoğunluğun her biri kendi dünyasında ve kendilerine özgü bilgeliği varmış gibi yaşar. İnsanlar sadece beş duyu evreninde yaşar. Toplum bu bakımdan ortağın tam tersidir. Herakleitos'a göre kozmolojik yasalar anlayabilmek için ruhların kuru tutularak ateş demek olan bilgelik içinde kaynaşması gerekir. Ortak olan budur. En büyük yanlışlık uyuyan insanlar gibi davranmak, yani ruhlarımızın nemlenmesine izin vermek, kendimizi dünya ateşi içinde bırakmaktır. Bilge bir insan kötüyü değil, iyiyi sağlamaya çalışmalıdır. Çaba olmadan huzur aranmamalıdır. Mutsuzluk olmadan mutluluğu yaşamak beklenmemelidir. Kötüyü iyiyle birlikte tanımak zorunda kalmaktan yakınmamalıyız. Bütün insani etkinliklerde bir görevlilik vardır. İnsan Tanrı'nın yanında çocuktur. İnsanlar kentin surları içinde olduğu kadar yasalar içinde savaşmalıdır. Kuru bir ruha sahip olan bir yurttaşı barındıran bir kentte en iyi bir 10.000'den daha iyidir. Çünkü onda ortak olan cisimleşmiştir. Herakleitos'un etiği insan bilimsel ve kozmolojik görüşlerinin bir sonucu olarak görülebilir. Bu görüşün birinci koşulu, ruhların kuru tutularak ateş demek olan bilgelik içinde kaynaşmasıdır. Pers kralı Darius'la Herakleitos'un mektuplaşması. Pers kralı Darius'un Herakleitos'a mektubu. Hestaspes'in oğlu Kral Darius, Efesli bilge insan Herakleitos'u selamlar. Doğa üzerine adlı anlaşılması ve açıklanması zor bir eser çıkarmışsın. Bazı yerleri senin sözlerine uygun olarak yorumlanırsa, evren ve evrende tanrısal devinime bağlı olarak ortaya çıkan olaylar konusunda kurumsal bir güce sahip görünüyor. Ama birçok yeri kuşkulu kalıyor. Öyle ki edebiyattan çok iyi anlayanlar bile yazdığın esere doğru bir açıklama getiremiyorlar. Böylece Hestaspes'in oğlu Kral Darius, senin derslerine ve Yunan kültürüne katılmak istiyor. Dolayısıyla en kısa sürede sarayıma beni görmeye gelmelisin. Çünkü Yunanlılar çoğunlukla bilge insanlara önem vermedikleri için onların ciddi olarak dinlensin ve öğrenilsin diye ortaya koydukları görüşleri göz ardı ederler. Ama benim yanımda sana her türlü ayrıcalık tanınacak. Her gün soylu ve ciddi bir söyleşi, senin öğütlerine uygun onurlu bir yaşam. Efesli Herakleitos'un Kral Darius'a mektubu. Efesli Herakleitos, Hestaspes'in oğlu Kral Darius'u selamlar. Yeryüzünde yaşayan bütün insanlar gerçeklerden ve doğruluktan uzak duruyor. Tehlikeli aptallıklarından dolayı kendilerini açgözlülüklerini doyurmaya ve ünlü olmaya adıyorlar. Ben, bütün kötülükleri unutan, kıskançlıkla ele geçen her türlü hırstan ve kendini beğenmişlikten kaçan bir insan olarak, kendi anlayışıma göre azla yetinen bir insan olarak Pers ülkesine gelemem. Herakleitos bir kral karşısında bile işte böyle bir insandı. İyi yasalar, insanların dünya ile doğru ilişkisini anlayan, ateşli ruhlara sahip bilge insanların yarattığı bir şeydir. Herakleitos'un kitabı üzerine. Onun kitabı, Diyojen Laertius'a göre doğa üzerinedir. 3 bölüme ayrılmıştır. 1. Evren, 2. Siyaset, 3. Teoloji. Kitabını Artemis Tapınağı'na adamıştır ve oraya bağlamıştır. Halk tarafından küçümsenmemesi için ve yalnızca bilgeliğe meraklı insanların anlaması için kitabı bilerek kapalı bir üslupla yazmıştır. Kitap o kadar büyük bir üne kavuşmuştur ki Herakleitosçular denen tilmizler türemiştir. Doğa üzerine başlığı, Aristoteles ve peripatetik filozofların doğal filozof olarak adlandırdıkları düşünürlerin yapıtlarına yakıştırıldı. Kitap neredeyse sözel söyleyişler kitabıdır. Delfi tanrısı ve Sibilla ile ilgili parçalar, Herakleitos'un bilici üslubunu bilinçli olarak kullandığını göstermektedir. Buna neden olarak, Herakleitos'un yaşadığı dönemdeki dinsel canlanmadan dolayı Bu üslubun gözde olması gösterilebilir. Bizi çevreleyen evren logoslu ve usludur. Bu tanrısal logosu solukla içimize çekerek akıllı oluyoruz. Uykudayken unuturuz, uyandıktan sonra yeniden bilinçliyiz. Uykudayken algılamaya yarayan borular, bu borular, kanallar, duyu algılarına yararlar, kapandığı zaman içimizdeki evrenle bitişiklikten ayrılırlar. Ayrılınca da önce hatırlama gücünü yitirir, uyanınca algı borları boyunca pencereden uzanır gibi uzanan akıl, bizi çevreleyen evrenle buluşarak logosun gücüne bürünür. Ruh yok olmazmış, çünkü bedenden dışarı çıkınca evrenin ruhuna geri dönüyormuş, kendisiyle aynı soydan olana. Sadece nefes almaya dayanan bağlılık bir kök gibi kalır. Sağduyulu olmak en büyük meziyettir. Bilgelik de gerçek şeyler söylemek ve işlemektir. Kendini tanımak ve sağduyulu olmak bütün insanların hakkıdır. İnsanların en bilgesi Tanrı karşısında maymun. Maymunların en güzeli insan soyuyla karşılaştırıldığında çirkindir. Deniz en atık ve berbat su, balıklar için içilir ve kurtarıcı, insanlar için de içilmez ve yok edici. Tanrı için bütün şeyler güzel, iyi ve hakçadır. Tanrısal logosta bütün karşıtlıklar kaynaşıp yok olur. İnsanlar için bir takım şeyleri haksız buluyorlar. Bir takımlarını da hakça. Haksız şeyler olmasaydı, hak adını bilmezlerdi. Ölümsüzler ölümlüler, ölümlüler ölümsüzler. Çünkü bunların hayatı onların ölümü, onların hayatı da bunların ölümüdür. Ölümsüzlük ülkesinden gelen ateş ruh, insanda sanki ölümlü oluyor ve insanın ölümüyle yeniden ölümsüz, genel bireyüstü yaşama katılıyor. Bu dünyaki her şey için aynı. Ne tanrı yapısı ne kul. Ne var idi, var, var olacak. Bir ölümsüz ateş ki, ölçüyle alevlenip ölçüyle sönen. Yanılıyordu Homeros derken, şu çekişme ortadan kalksa tanrılarla insanlar arasında, uyum olmazdı müzikte, yüksekle alçak olmasa, canlılar olmazdı, dişiyle erkek olmasa. En büyük üstünlük bilgeliktir. Doğru düşünmek, doğru eyleyip doğru söylemek, doğasına göre kavrayıp her şeyi. Bilgeliği seven çok şey bilmeli. Gerçekte birdir bilge, istemez Zeus denmesini kendine. Sevinçsiz, süssüz, kokusuz şeyler söylüyor güzel ağzıyla Sibila. Bin yıl öteden geliyor Tanrı'nın kışkırttığı sesi. Bilicisi defteki Tanrı ne söyler ne gizler, meramını gösterir. Herakleitos'un eserlerine bazıları Musalar, İlham Perileri adını, bazıları da doğa üzerine adını vermiş. Diodotos'a yaşam kuralı için şaşmaz bir yöntem demiştir. Başkaları da davranış kuralı veya herkesin yaratılışındaki tek düzen diyor. Türkçe'ye kırık taşlar adıyla çevrilmiştir. İnsanları öldükten sonra ummadıkları ve akıllarına getirmedikleri şeyler bekler. Herakleitos'tan etkilenenler. Nietzsche. Herakleitos'un çoklar deyimini pek çoklar haline sokar. Böyle buyurdu Zerdüşt adlı eserini bazılarının Herakleitos şöyle dedi şeklinde isim verdiği Herakleitos'un eserine öykünerek kaleme aldığı söylenir. Stoa okulu. Herakleitos'un logos öğretisini kendi felsefi anlayışlarına uygular. Logos öğretisi sonra Hristiyanlığa geçmiştir. Kuesli Nikolaos'un İsa'dan sonra 1401-1464 karşıtların birliği anlayışında Herakleitos'un ruhu sezilir. Goethe. Werther zamanından son eserine kadar Herakleitos'tan kendine uygun olanları almıştır. Herakleitos'un huy insan için daimondur sözünden aldığı esinle Urwörter Orpich Daimon adlı şiirinde şöyle diyor. Nasılsan öyle kalacaksın, kendinden kurtulamazsın. Hölderlin. Hölderlin'in Hiperion'u onu anar. Bergson. Herakleitos'a önemli düşünceler ve simgeler borçludur. Hegel. Şu itirafta bulunur. Herakleitos'un hiçbir cümlesi yoktur ki mantığımı almış olmayayım. Platon ve Herakleitos. Platon, Theaetetos diyaloğunda da Herakleitos'un her şeyin sürekli akış halinde olduğunu dile getirdiğini söyler. Çünkü bir şey var değildir. Aksine her şey daima oluş halindedir. Parmenides bir yana bırakılırsa, sırasıyla bütün bilgeler, Pisagor, Protagoras, Herakleitos, Empedokles ve şairlerden şiirin her iki alanında en harikuladeleri, Komedya'da Epikarmos, Tragedya'da Homeros bu hususta aynı düşüncelerdedir. Kraltos ve Theaetetos diyaloglarında Platon bu düşünceleri Herakleitos'a atfetmekte fakat bir yargı vermemektedir. Theaetetos diyaloğunun bir başka bölümünde ise Herakleitos'u bu düşüncelerinden dolayı eleştirmektedir ve onu Protagoras'ın bilgi kuramının temelini sağlamakla itham etmiştir. Theaetetos diyaloğunda algı ve bilginin aynı olup olmadığı Protagoras'ın bunu savunduğu üzerinden tartışılırken, bilginin algı olabilmesinin koşulu olarak sürekli hareket meselesi tartışılır ve sürekli akışın savunucuları olarak Herakleitosçulardan bahsedilir. Daha sonra da Platon, Theodoros'un ağzından bunların bir şeye doğru demekten sakındıklarını ifade eder. Hiç şüphe yok, çünkü Sokrates bu Herakleitos'un veya dediğin gibi Homeros'un ilkeleri veya daha eski ilkeler hakkında müteassıs geçinenlerden Efesli kimselerle konuşabilmek kadar imkansızdır. Zira yazılarına tamamıyla hakim olan ruh gibi bütün özleri hareketten ibarettir. Bir meselede ve sualde durarak sükunetle durup cevap vermekteki yetkileri fevkalade azdır. Birine bir şey sorulsa oku kılıftan çıkarır gibi derhal muammalı bir söz çıkarır, ortaya fırlatır atar. Bunun manası hakkında bilgi edinmeye uğraşılırsa bu sefer başka şekilde bir kelime oyunuyla karşılaşılır. Fakat onlarla böylece hiçbir zaman en küçük bir şeye erişilemez. Aksine kendi aralarında, sözlerinde olsun, ruhlarında olsun, sabit bir şeyin yer bulmamasına çok dikkat ederler. Çünkü öyle sanıyorum ki, bunun devamlı bir şey olacağı fikrindedirler. Platon, Simposyon adlı diyaloğunda, Herakleitos'taki karşıtların uyumu öğretisi hakkında şöyle der. Müziğe gelince herkesin fazla kafa yormaya gerek kalmadan açıkça göreceği gibi onun için de bu durum aynıdır. Nitekim Herakleitos da başarılı bir şekilde olmasa da bunu ifade etmek istemiş olsa gerektir. O şöyle der, birlik kendi kendisiyle zıtlaşarak oluşturur kendini, tıpkı yayın velilerin harmonisi gibi. Şimdi harmoninin bir zıtlık olduğunu veya birbirine zıt elemanlardan oluştuğunu söylemek, son derece mantıksız bir şeydir. Ama o, belki başlangıçta tizle pes arasındaki bir zıtlık olduğu halde, bu iki elemanın giderek birbiriyle uyuştuğunu ve böylece müzik sayesinde harmoninin gerçekleştiğini söylemek istiyordu. Çünkü tizle pes hakikaten birbirlerine zıt olmayı sürdürselerdi, harmoni nasıl olurdu bilinmez. Çünkü harmoni kulağa hoş gelen bir ses birliğidir ve bu da bir tür uyumdur. Oysa birbirlerine zıt elemanlar böyle kaldıkları sürece onların arasında uyum kurmak imkansızdır ve öte yandan zıtlaşan ve uyuşmayan şeyle bir harmoni meydana getirilemez. Herakleitos'un Platon üzerindeki etkisi. Herakleitos'a göre duyularla algılanan fenomenler ve şeylerin değişen dalgalanan doğası hakiki bilgiyi bize veremez. Bu imkansızdır. Duyularla algılanan şeylerin ötesinde sabit, öncesiz, sonrasız bir gerçeklik vardır. İddialar işte bu duyuüstü gerçekliktir ve bu yüzden de hakiki bilginin nedeni ve tüm felsefi söylemin koşuludur. Platon, iddialar kuramını ortaya koyarken Herakleitos'un düşüncesinden oldukça yararlanmıştır. Martin Heidegger'in 1889-1976 ve Eugene Fink'in 1905-1975 Herakleitos üzerine seminerleri. Freiburg Üniversitesi. Bu seminerlerin özeti bir kitap şeklinde yayınlanmıştır. Seminer dizisi Herakleitos'un 64. fragmanının yorumuyla başlar. Yıldırım şimşek her şeyi yönetir. 20. yüzyıldan önceki çağlarda bu cümle doğa felsefesi yoluyla anlaşılmaya çalışılır. Bugünse onun yerini ilgilendiği konuyu formülleştirerek hesaplayan sibernetik alır. Düşüncenin hesaplanabilir olduğu ve bilginin yerini malumat yanının aldığı 20. yüzyıl sibernetik çağdır. Bilimsel bilgi sayılan malumat birikimiyle dünya algısı değişir ve bunun sonucunda modern insan yaşamı teknolojik bir çevre içinde çevrelenerek şizofren hale gelir. Bu şizofrenik durum genel bir ön yargıyı da beraberinde getirir. Felsefe doğa bilimlerinden bir şey anlamaz ve hep onun ardından sürüklenir. Oysa felsefe sibernetin ne olduğunu söyleyerek doğa bilimcilere ne yapıyor olduklarını gösterir. Bugün yaşanılan çağda felsefenin ve doğa bilimlerinin durumundan yola çıkan Heidegger, Herakleitos'la sibernetik arasında derin bir bağ kurar. Herakleitos'un 40. fragmanını örnek olarak gösterir. Bilgelik yalnızca tek bir şeydir. Her şeyi her şey aracılığıyla yöneten düşünceleri bilmektir. Heidegger 11. bölümde Hegel'in duysal olan tinin görünüşüdür sözünde Herakleitos'un bir ve her şey hakkındaki düşüncesinin izini bulur. Ona göre Hegel'de mantıksal olanın üç uğrağı soyut, diyalektik ve kurgusallıktır. Ve eş zamanlı olmayan bu üç uğrağın birbirleriyle ilişkili oluşları ancak Herakleitosçu bir bakış açısıyla anlaşılabilir. Herakleitos 27. fragmanda ölüm hakkında şöyle bir yorum yapar. İnsanlar öldükleri zaman hiç düşünmedikleri, ummadıkları ve zannetmedikleri bir akıbetle karşılaşacaktır. Sonuç olarak Heidegger, ölümün her türlü bilincin ve tasarımın erişim alanı dışında bulunduğu düşüncesine varır. Bu konuda şunu belirtmek isterim ki, Herakleitos'un ölüm hakkındaki düşüncesi bir kurgu değil, deneyimle ilgilidir. Bu deneyime inisiyasyon denir. Antik Yunanlar inisiyasyona telete derlerdi. Telete bitirmek demektir. Yeniden doğumun ve ölümün aynı anda gerçekleşmesi demektir. Bu noktada şimdi ve burada fiziksel bir ölüm söz konusu değildir. Söz konusu olan ruhtan doğmaktır. İçe doğuş üzerine. Herakleitos, Doğaya Dair adlı kitabında, kendi ruhunun derinliklerine dalıp, kendi kendini araştırarak evrensel ilkeleri, doğa yasalarını çözdüğünü söylüyor, diyor. Sonra da, bu karanlık ve kasvetle dolu zor bir yoldur. Eğer bir inisiyesi rehberlik ederse, yolunuz güneşin aydınlığından daha aydınlık hale gelir, diye ekliyor. Görüldüğü gibi bu iki ifade çelişiktir. İlk açıklamasında Herakleitos, sanki bu keşfi kendi başına başarmış gibi bir ifade kullanıyor. İkinci açıklamasındaysa, rehbersiz ruhsal aydınlanmanın mümkün olmayacağını söylüyor. Bir yol göstericinin zorunlu olduğunu vurguluyor. Aristoteles'in parlak zekaya sahip öğrencisi Teopratos'a göre Herakleitos'un bu tür açıklamaları içinde bulunduğu ruh haliyle ilgilidir. Ona göre Herakleitos kara sevda hali içindedir. Bu yüzden bu tür açıklamalar yapmaktadır. Platon'a göre ise bu durum maniya halidir. Yani tanrısal çılgınlık, tanrı içindeki tutsak edilme durumudur. Kanaatime göre Herakleitos'a bu tür ruhsal keşiflerin ilham vericisi İonia Ertiraias'ından vecit halinde kehanette bulunan efsanevi kahin Sibilla'dır veya Delfi mabetindeki tanrı Apollo'nun rahibesidir. Herakleitos'un ilham kaynakları bu iki kadındır. Benzer bir şekilde Pisagor, Samos adasındaki tanrıça Artemis mabedinin bahçesinde makrokozmos ve mikrokozmosa dair vizyonlar görmüştü. Varlıkların oluşumunu düzenleyen üç yasası ve gelişmelerine yön veren yedi yasası gözlerinin önüne serilmişti. Berrak bir ruh hali içinde Yani bir içe doğuş hali içerisinde gelecek hayatını görmüştü o. Gördüklerini anlamlandırmak ve akıl aracılığıyla ortaya koymak istemiş fakat bunun için gerekli ilmi nereden bulacağını bilememişti. Mısır'a giderek insanın varoluş nedenini yani hikmeti Mısırlı rahiplerden 22 senede öğrenmişti. Açıklama yapmak zorunda olduğum en hassas nokta budur. İnsanlık tarihinde hiçbir insan tek başına varoluş nedenini ve ruhun sırlarını çözememiştir. Çözdüğünü söyleyen varsa da bu onun koruntusu ve zannıdır. Bu bir yaşantı işidir, bir deneyim işidir. Tanrı tarafından insana verilen bir lütuf, bir inayettir. Ancak bir dost, rehber, inisiye eşliğinde gerçekleştirilebilecek yüce bir olgudur.